Ayrım 2.
Babam bana karnımda yumurtalar olduğunu ve tüm erkeklerde de olduğu gibi onda da mini bulunduğunu söylüyordu. Küçük şeyler yılan gibi kıvrılan. Sonra da bana yakında benden kan akacağını, benim kötü kokacağımı ve pis olacağımı açıklıyordu. Bunu kimseye asla fark ettirme ve temizliğine çok dikkat et diyerek yanlış bir şey yapmışım gibi beni paylıyordu. Onun neden bahsettiğini kavrayamıyordum ve bu bana korku veriyordu. Diğerini bana daha sonra gösterecekmiş. Söyleyiş şekli ve bana bakışı, kendimi çok berbat hissediyordum. Beni sıkıyordum. Sonra gidip her cumartesi olduğu gibi arabayı temizleyebildim. Diğer çocuklar bisikletlerini caddede aşağı yukarı sürerlerken. Onlara katılmama babam asla müsaade etmiyordu. O konuşmadan kısa bir süre sonra bir akşam yatağıma geldi. Bana aşağıdan dokunmuş olmalı ki uyandım. Kendimi çok tuhaf hissediyordum. Sanki çiş yapmıştım, yapmak zorundaydım ya da onun gibi bir şey. Çok korkmuştum. Ancak beni yere bastırıyordu ve kulağıma onu çok iyi dinlememi fısıldıyordu. Zira bana söylemek istediği şey çok önemliymiş. Bir an için bu fısıltı bana ıslak ve kulağıma o derece yakından sanki bir kızla fiskos ediyormuşum gibi geldi. Bunu yapan anne veya bir kız arkadaşım olsaydı bu yakınlığı güzel bulabilirdim. Fakat o bana genç kadınların pısırık eşler ve kadınlar olmasınlar diye bilmesi gereken bazı şeyleri öğreteceğini söylüyordu. Bunun ikimiz arasında bir sır olduğunu ve hiç kimseye, anneme bile anlatmamam gerektiğini söylüyordu. Sonra bana silahından, bana defalarca bodrumda atış talimleri yaptırıyordu ve konuşacak olursam beni onunla susturmak zorunda kalacağından bahsediyordu. Ebot Hanım, anlatmaya devam etmek bana çok zor geliyor. O kollarını benim omuzlarıma dayıyordu. Her şeyden kurtulmak istiyordum, zira bana doğruyu yanlıştan ayırması öğretilmişti. Ama ben şaşkındım, çünkü gerçek o kadar farklı görünüyordu ki bana bunun her zaman böyle süreceğini, hatta evli olsam bile devam edeceğini söylüyordu. Benim karanlıktan ve hayaletlerden çok korktuğumu biliyordu, bizim evde olduklarından bahsediyordu. Eğer uslu olur ve onun her istediğini yaparsam bana bir kötülük gelmeyeceğini söylüyordu. Ben de onu kızdırmamak için her şeyi yapıyordum. Ancak o benim aptal olduğumu söylüyordu. Onun beni cezalandırması ve bana acı vermesi benim suçummuş. Ondan hep korkuyordum. Ebot Hanım ateşe bakıyor ve benim sırtımı yumuşak bir şekilde sıvazlıyordu. Şimdi içimi dökmüşken çayımı içiyordum. Hiç diğer çocuklarla eğlenemedin mi ya da oyun oynayacak zamanın olmadı mı? Babam beni ötekilerden uzak tutardı. Bu yüzden buraya gelmeme dahi izin yoktu. O olmadığı zamanlar annem beni sinemaya veya doğum günü partilerine beraberinde götürürdü. Sanatçılar Derneği'nden arkadaşlarını da davet ediyordu. Onun da olmadığı zamanlarda Bayan Dresden benimle ilgileniyordu. Akşam ödevlerimi hallediyordum. Piyano çalışıyor ve bulaşıkları yıkıyordum. O evde olduğunda da yürüyüş vardı. Bir yürüyüşün ne kötülüğü var ki? Babam varsa her şey mahvolurdu. Tiksinerek ona geceleri babamla yakınlardaki Yorkshire bataklığına yaptığımız yürüyüşleri anlatıyordum. Aslında bu yerden hoşlanıyordum. Orayı gün ışığında ve rüzgarda Glenay ile benim İrlandalı cüce teriyerimle oynarken seviyordum. Kurak taş duvarların vadiye ve bataklık manzarasına çizdiği kilometreler uzunluğundaki desene baktığımda kendimi özgür ve mutlu hissediyordum. Ben otlar içinde yatıp temiz sıcak kokusunu teneffüs eder ve tarla kuşlarının uçuşlarını seyrederken Glenny havlıyordu ve tavşan yuvalarını ortaya çıkarıyordu. Ancak o her akşam benim ve okul ödevlerimin üzerine eğiliyordu. O dişleriyle şşş seslerini çıkarırken bir yandan da üç parmağıyla dört nala giden bir at gibi tempo tutuyordu ve onun sorularına benim vereceğim cevapları bekliyordu. Sorular mermi gibi yağıyordu. Matematik ya da Fransızca. Şşt şşt vuruş, soru, dayak, soru, dayak, vuruş, şşt şşt. Bana o kadar korku veriyordu ki artık düşünemiyordum bile. Bağırabilirdim ve her defasında fenalaşıyordum. Özellikle de birdenbire yürüyüş dediğinde. O topallayarak tepeye tırmanıyordu Ebot Hanım. Ben elimi onun yağmurluğunun cebine sokmak zorundaydım. Aslında cep falan yoktu, sadece bir yırtmaçtı ve onun biliyorsunuz işte tutmak zorundaydım. Hayvan postuna bakıyordum. Her defasında kusabilirdim. Yıldızlara, yukarıya bakıyordum ve kendi kendime benim tüm bu şeyleri yapmak zorunda olmam, o kadar nefret ettiğim bu şeyleri acaba bu Tanrı'nın emri mi diye soruyordum ve bu daha ne kadar devam edecekti? Okulda ve pazar günleri bize ebeveynlerimize hürmet etmemiz, saygı göstermemiz ve onları sevmemiz öğretiliyordu. Aman Tanrım, zavallı yavrucak. Oh Abbott Hanım, her şey daha da kötüleşti. Bazı akşamlar orada yukarıda taş duvarlardan birinin arkasında yere çömelmek ve onu ağzıma almak zorundaydım. O kabalaşıyordu. O şey beni neredeyse boğuyordu ve babam beni saçlarımdan veya kulaklarımdan sıkıca yakalayarak ileri geri itiyordu. Kırpılan bir koyun gibi ben sessizce hıçkırıyordum. Havayı dişleri arasından soluyordu. Tıpkı F tonunda çıkıyordu ses ve F kısa ve yavaş olduğunda biliyordum ki yakında bitecek. Abbott Hanım ağlıyordu. Ben o beyaz şeyi yutmak istemediğimde çok kızıyordu. Olivia, Olivia, o bir hasta adammış. Senin baban çok hasta bir adammış. Bunu bayan polis de söyledi. Ağlamayı bırak canım, gözyaşlarını sil. Koluna değil, al işte mendil. Burnumu siliyor ve devam ediyordum. O annemden ve akşam yemeğine davet edilip sonra da polise giden o adamlardan sonra anlatmam gereken kimse oydu. Bana hikayemi defalarca anlattırdı başından itibaren. Yeniden sanki bana inanmıyormuş gibi. Buna mecburdu canım. Zira böyle hikayeler uyduran öyle insanlar var ki o da senin gerçekten doğruyu söylediğini bulmak istiyordu. Senin için bir ızdırap olmalı. Kibar mıydı? Sana karşı arkadaşça mıydı? Aa evet, o üniforma içinde biraz etkileyici ama çok samimi. Bütün bunlar aniden nasıl ortaya çıktı? Ona babamın artritten dolayı 3 aylık bir kur için iş adasına gitmek zorunda kalmasına ne kadar sevindiğimi anlatıyordu. Bana ızdırap veremeyecek olması ne kadar rahatlatıcıydı. Dayak ve azar yok, artık cezalandırmalar da yok. Bütün gece boyunca huzur içinde uyuyabilecektim. Yeni bir yaşamdı bu benim için, özgürce ve daha mutlu. Sadece bazen karabasanlar görüyordum. Bir akşam annem, babamın firmasından iki İsviçreliyi bize akşam yemeğine davet etmişti. Yemek sırasında aniden, "Olivia, babandan bir mektup aldım, yarın eve geliyor," dedi. Ben dehşetten felç olmuş gibiydim. Her şeyin tekrar yeniden başlayacağını biliyordum. O kaba kuvvet, o geceler, banyoda o iğrenç sabahlar, acılar, rezalet ve korku, cumartesileri ve kendimi bağırırken duydum. Hayır, bir daha asla, isterse beni öldürsün, onu bir daha görmek istemiyorum. Herkes donmuş, açık ağızlarıyla bana bakıyordu. Onlara her şeyi anlatıyordum. Onlara onca yıl bana neler yaptığını anlatıyordum. Annemin rengi soldu. Yalnız bana inanamıyormuş gibi bakıyordu. Doğruldu ve tuhaf titrek bir sesle, "Bu doğru olamaz." "Bunu bilmiyordum. Tüm bunlardan haberim yoktu. Doğru olamaz," dedi. Sürekli bunu tekrar ediyordu. Adamlardan biri birdenbire kalktı ve öteki onun arkasından koşuyordu. Az sonra bayan polis Klerne'nin eşliğinde geri döndüler. Nasıl oluyor da annenin hiçbir şeyden haberi olmuyordu? Bunu herkes bilmek istiyordu ama görüyorsunuz ya, anneciğim pek iyi değildi. Geceleri Bodrum'daydı, resim yapıyor, viski sigara içiyor ve memleket hasretini unutmaya çalışıyordu. Gündüzleri uyuyordu. Her şeyle bayan Resten ilgileniyordu. Ben kendimi berbat hissediyordum. Abbott Hanım saçlarımı okşuyordu. Buraya gelmek iyi geldi, bana yardım etti. Kendi kendime soruyordum, şimdi bana ne olacaktı? Biliyor musunuz, babama hep acımışımdır kalça ağrıları ve topallamasından dolayı. Fakat eğer artriti olmasaydı belki de hala burada olurdu ve... Şşt canım, şşt, her şey bitti. Ne dersin, İngiltere'de kalabilecek misin? İsterdim, özellikle de şimdi. Yorkshire'ı seviyorum ve artık nihayet ben de balık ve cips yiyebilirim. O beni hiç diğer çocuklar gibi olmaya bırakmıyordu. Balık ve cips, ama bu pek öyle iştah kabartacak bir şey değil ki senin özlediğin, diye gülüyordu Abbott Hanım. Benim için öyle, zira nihayet kendimi ötekiler gibi, içlerinden biri gibi hissedebileceğim. Sanırım neyi kastettiğini anlıyorum. Umarım size tüm bunları anlattıktan sonra aramızdaki her şey eskisi gibidir. Elbette ki her şey hala eskisi gibi ve bizim aramızda her şey hep eskisi gibi de kalacak Olivia. İstediğin her an bana gelebilirsin. Kendini biraz daha iyi hissediyor musun?
Evet, ancak kendimi hala biraz tuhaf hissediyorum. Bir acı, örneğin insan bileğini burkar ya, öyle bir şey sanki kalbimi veya ruhumu ya da içimde ne varsa burkmuş gibiyim. O duyguyu tanıyorum. Ancak zaman her şeyi iyileştirir. Sen büyüyecek ve unutacaksın. Abbott Hanım, cenaze töreninde üzüntülü olmadığım için ben kötü bir insan mıyım?
Hayır, hissettiğin şey sadece doğal. Niye üzüntü duymalıydın ki eğer baban sana onu özletecek, hasret çektirecek hatıralar bırakmadıysa? Bu neredeyse kötü ebeveynlere sahip olmak güzel bir şeymiş demek gibi. Çünkü onlar birini sevenler gibi öyle pek özlenmiyorlar.
Hayır yavrum, hayır. Güzel olmayan şey özlenmediğinde sevilmediğini ya da değersiz olduğunu hatırlatır.
Bu cümleyle beni kendine çekiyor ve sıkıca tutuyordu. Gözyaşlarıma rağmen tebessüm edebiliyordum. Harika değil mi? Artık size gizlice kaçmama gerek yok.
Harika, evet yavrum. Şimdi evin yoluna koyul.
Kapıya gidiyor ve dışarı çıkıyorduk ve bunu düşün. Sen harika bir insansın. Kendi yolunu çizeceksin. Bahçe kapısına doğru giderken caddenin öbür tarafına siyah taştan evimize bakıyordum. Orada durup geriye arkadaşıma bakıyordum. O hala eşikte duruyordu. Bir içgüdüye uyarak geri dönmem ve ona doğru koşmam gerekiyordu. Ona sarılıyordum ve seslice hıçkırmaya başlıyorduk.
3. Ben dönüyor ve cadde üzerinden güllerin yanından geçerek taş merdivenden yukarıya koşuyor ve eve giriyordum. Ütünün tıslayan sesi ve yeni yıkanmış buharlaşan çamaşırların ıslak kokusu bana diğer insanların yuvalarındaki huzuru, rahatı düşündürüyordu. Annem evde mi diye Bayan Dresden'e soruyordum. Annem evde mi? Annem evde mi? Hep aynı soru. Ona sarılmak istediğimde beni itti. Sessizce akşam yemeğini birlikte yiyorduk ve ardından da yatağıma çekiliyordum. Ben Just William metnine konsantre olmaya çalışıyordum. Normalde bu beni keyiflendiriyordu. Ancak sonra ışığı kapatıyordum. Babamın evde olmamasına ve artık ondan korkmam gerekmemesine rağmen akşamın böyle geçmiş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramıştım. Minik İsviçre saatimin kulaklarındaki tik takları sayesinde bir kez daha bu anlaşılması güç son birkaç günün her saniyesini yeniden yaşıyordum. Abbott Hanım'a her şeyi anlattığım, onun buna nasıl tepki gösterdiğini gördüğüm ve benimle konuştuğu için fark edilir derecede bir gevşeme hissediyordum. Ama onunla en kötüsünü, babamın intiharının korkunç ayrıntılarını konuşacak durumda değildim. Karanlıkta ileri geri dönüp duruyordum. Çok sıcaktı. Hatıralara karşı direniyordum. Korku benim tüylerimi ürpertiyordu ve ben unutmak istiyordum. Ancak o tablolar hep yeniden geri dönüyordu. Başlangıçta Bayan Clarney bana inanmamış gibi görünüyordu. Birçok şüpheli soruya cevap veriyordum. Eğer babama itaat etmezsem sürekli kulaklarımı çektiğini söylüyordum. Ta ki kulak memeciklerim bittiği yerden kanamaya başlayıncaya kadar. Bakmış ve derinin orada çok kuru ve kabuklu olduğunu tespit etmişti. Ona hiçbir zaman yeterince uyuyamadığımı da söylemiştim ve bu yüzden de sık sık törenlerde ve toplantı salonundaki dualar sırasında bayıldığımı anlatmıştım. Tansiyonumun çok düşük olduğunu, bayıltacak gibi migren ağrılarımın olduğunu, ellerimde açılmış yaralar, şişlikler, çıbanlar bulunduğunu, zona olduğumu ve çok kuvvetli akıntım olduğunu tespit ettiler. Sabahları banyodaki hasır sandalyeye oturmak zorundaydım. Bacaklarımı sandalyenin kollarının altından sağa sola gelerek açar ve sonra da önümde yere oturur, beni seyreder ve elleyerek yoklardı. Dayaklarla beni bu şekilde bacaklarımda yırtıklar oluşuncaya kadar zorlardı, ta ki istediği yerde oturana kadar. Bayan Clarney bana hep onun hasta bir adam olduğunu ve başıma gelenlerin kendisine çok acı verdiğini söylüyordu. Bu beni ağlattı. O anneme ve bana ertesi akşam istasyona gitme ve babamı hiçbir şey olmamış gibi trenden alma görevini veriyordu. Ona korkunç karabasanlar gördüğümü, bu nedenle annemin benimle uyuması gerektiğini söyleyecektik. Bayan Clarney polisin onunla konuşacağını, tedavi edilip iyileşmesi için onu bir hastaneye götüreceğini söylüyordu.
Onu ertesi gece istasyonda gördüğümde hatırıma 5 yıl önce 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Basel'de nasıl karşılaşmış olduğum geldi. Orada onu beklediğimiz sırada bu ilk karşılaşmayı yeniden yaşıyordum. Onu ilk ben görüyordum. O kalabalığın içindeki topallayan adamı. Hala bacağını arkasından çekiyordu. Her defasında da hafif sola doğru sallanıyordu. Beresinin altındaki daire şeklindeki kel kısım iyice büyümüştü. Altın çerçeveli gözlük, güneş yanığından soyulmuş lekeli kuru tenini belirtiyordu. Onun topallaması bende hep acıma duygusu uyandırıyordu. Öyle otomatikman, tıpkı bir kibritin kavuna sürülünce yanması gibi. Büyük bir gayretle onun alaycı bakışına bir tebessümle karşılık veriyordum. Kıpkırmızı kesilmiştim. Hepimizi görevi gereği öpüyordu. Annem bir taksiye bakınır ve Bayan Dresden de hamallara yardım ederken bana döndü. Kime anlattın? Hiç kimseye, hiç kimseye diye yalan söylüyordum. Sonra onun bekleyen bakışları altında ağzımdan kaçırdım. Hala kötü rüyalar gördüğüm için annem benimle uyuyor. Hemen anladım ki ilk tuzağa düşmüştüm. Gergin bir sessizlik içinde eve gidiyorduk. Epey geç olduğu için özür dileyip yatağıma gittim hemen. Müthiş bir korkuyla annemi bekliyordum. Ta ki gelip odama, yorganın altına girinceye kadar. Ertesi sabah annemden korkudan kas katı kesilmiş bir halde benimle banyoya gelmesini rica ettim. Kahvaltıda babam beni okul otobüsüne götüreceğini söylüyordu. Benim lokmam o anda boğazımda kalmıştı. Benim anneme nasıl baktığımı gördü. Bize kimse eşlik etmeyecek miydi? Onunla arabaya binmek zorunda olduğuma inanamıyordum. Annem el sallıyordu. Şimdiye kadar hiç bu saatte ayakta olmamıştı. Solgun mavi gözleri iyice açılmıştı. Kısa siyah saçları ilk defa taranmamıştı. O ise gaza basıyor ve her zamanki yola sapmıyordu. Neden annem ve bayan Klarne beni yarı yolda bırakmışlardı? Neden acaba? Bana ne söyleyecekti? Bana ne yapacaktı? Kimse bana yardım edemeyecek miydi? Okula geç kalacaktım. Beni nereye götürüyordu? Ona yandan baktığımda koyu esmerliğinin onu daha tehlikeli gösterdiğini fark ediyordum. Ona daha fazla bakmaya cesaret edemiyordum. Böylece gözümü önüme dikmiş, ölecek gibi korkmuş haldeydim. Kalbim çılgınca bir hızla çarpıyordu. Kiminle konuştun ve ne söyledin? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Ben sinirli sinirli kıpırdıyor ve derhal yeniden susuyordum. Sessizlik içinde gittikçe artan bir hızla sürmeye devam ediyordu. Birdenbire anladım. Ben ölü gibi solgunlaşıyordum ve tüm bedenimden sıcaklığın nasıl kaybolduğunu hissediyordum. O intihar bayırına sürüyordu. Bu yerden çok söz etmişti. Orası Malham'ın bataklıklarında oldukça dik bir yamaçtı. Haklıydım. Benim söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir şey yoktu. Onunla olan acı tecrübelerimden biliyordum ki onu engelleyebilecek hiçbir güç ve imkana sahip değildim ve kötü bir şey olacaktı. Bu defa son olduğunu biliyordum ve kendi kendime diğer çocukların babalarının ne kadar iyi olduğunu söylüyordum. Büyük bir hızla ana caddeden bataklıktaki o yere doğru döndü. Acaba arabadan atlasam mı diye düşünüyordum ancak beynim ve organlarım uyuşmuş durumdaydı. Ayrıca arabanın hızı da çok fazlaydı. Hem ölmeden atlamayı becersem bile beni yeniden yakalardı. Ben hiçbir yere kaçamıyor veya kendimi saklayamıyordum. O gazlamaya devam ediyordu. Bakışı donuktu. Çabuk olacak, çabuk bitecek. Acı vermeyecek hiç. Gözlerimi kapatıyordum. O virajı dönüyordu. Tek söz dahi etmeden bana bakmaksızın arabayı çevirip geri dönüyordu. Ancak ben hala rahatlamış değildim çünkü mutlaka aklından daha kötü bir şey geçiyordu. Fakat o beni doğruca otobüs durağına götürüyordu. Okula geç gidip bu yüzden de cezalandırılacaktım. Ne söyleyebilirdim? Araba durur durmaz dışarı fırladım. O hemen hareket etmiyordu. Ben titreyerek otobüsü bekleyip onun bakışlarından kaçmaya çalışırken orada durup sadece beni dikizliyordu. Hatta ben tebessüm etmeye çalışıyordum. Sonra nihayet şansıma çift katlı otobüs geldi ve ben de bindim. Okulda müdürün odasına çağıralım. Ben hala sakin düşünemeyecek kadar çok heyecanlıydım. O bana neden geç geldiğimi sormadı. Ona okuldan sonra hemen Rosenberg'lere gitmemi iletmesi için telefon edilmiş. Rahatlayıp derin bir nefes alıyordum. Babamla bir başka karşılaşma olmamasını ümit ediyordum. Sabahki gerginlikten kurtulduğum ve nasıl biteceğini düşünmek istemediğim için o kadar minnettardım ki. Hatta nedenlerini kurcalamaya bile cesaret edemiyordum. Bay ve Bayan Rosenberg, aile dostları bana annemlerin akşam yemeği onlara nasıl geleceğini ve benim de geceyi orada geçirebileceğimi bildirdiler. Bunun için bir açıklama yapmıyorlardı. Şaşkına dönmüştüm. Zira böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmamıştı. Annemler gelinceye kadar bir şekilde oturma odasında oturduk, huzursuz. İçecekler ikram edildikten sonra annem söz aldı. Olivia, babası burada yokken Eva Maria'yı çok iyi çalıştı. Bize çalması güzel olmaz mı? Evde çok güzel çaldın. Şimdi bize güzel bir çeşni sunmanın tam fırsatı. Eminim bu hepimizi çok memnun edecektir. Böyle bir şey daha önce hiç yapmamıştı. Benim ilerlemelerimi fark ettiğini hiç düşünmemiştim. Sinirli bir şekilde kalkıyordum. Şimdiye kadar hiç insanların önünde çalmadım dedim. Bayan Rosenberg tanıdığım en şişman ve en rahat kişi. Beni tebessüm ederek cesaretlendiriyor ve işte şimdi başlamak için en uygun zaman. Hadi bir dene. Sen elinden gelenin en iyisini deneyebilirsin. Hata yapsan da hiç önemli değil. Dene sadece, diyordu. Böylece piyanonun başına oturdum ve başladım. Parçayı tek bir hata bile yapmadan çalıp bitirdim. Mükemmel. Musiki şinas bir çalıştı. Çok yeteneklisin, diyordu Bayan Rosenberg yemekle ilgilenmek için ayağa kalkıp dışarı çıkarken. Piyano taburesi üzerinde döndüğümde babamın yanağından aşağı süzülen gözyaşlarını nasıl sildiğini görüyordum. Büyük bir hayretle onu gözetliyordum. Derhal anneme doğru bir bakış fırlattım. O da sessizce ağlıyordu kendi kendine. Bay Rosenberg o sırada içecekleri tazelemekle meşgul olduğundan hiçbir şeyi fark etmiyordu. İkisi de saklamaya çalışarak ellerinin tersiyle gözyaşlarını siliyorlardı. Sonra da hep birlikte her günkü şeylerden konuşmaya başlıyorlardı. Yatağımda hala sağa sola dönüp duruyordum. Kalbim sızlıyordu. Fark ettim ki bu benim babamdan kalan son hatıraydı. Babam ağlamıştı. Ertesi gün tekrar müdürün yanına çağrılmıştım. Müdür, anlaşılan sen oldukça meşgul bir kızsın. Bugün senin için bir telefon daha geldi. Okuldan sonra Val Arnold'slara gitmeni söylemem istendi. Bana bir açıklama yapmamı beklermiş gibi bakıyordu ancak ben de bir şey bilmiyordum. Bayan Arnold's da bizim kadar şaşırmıştı. Buna rağmen hoş geldin deyip Yorkshire spesiyallerinden oluşan nefis yemeklerle beni ağırladı. Benim için Val dünyanın en mutlu kızıydı. Harika bir ailesi vardı ve kendi atı. Bana bir çift binici pantolonu ödünç veriyordu ve ben neşe içinde onun midillisiyle tarlada enine boyuna gidip geliyordum. Keskin bir ıslık sesi bizi durdurdu. Lanet olsun, bu annemin işareti, eve gitmeliyiz diye sesleniyordu Val. Geri yürüdüğümüzde annelerimizi ve bayan Clarney'i evin önünde dururken gördük. Daha ben gruba yaklaşmadan polis hanım bana doğru geliyordu. Ben annemin ağladığını görüyordum. Bayan Clarney kollarını benim omzuma dayayarak beni kenara çakıl yoldan aşağıya götürüyordu. Metin olman lazım Olivia diye başlıyordu ve ben hemen anladım. Babamın öldüğünü biliyordum. Şimdi herkes benden üzgün olmamı ve ağlamamı bekleyecekti. Biri öldüğünde insanların yaptığı gibi. O, baban öldü, kendini vurdu diyordu. Kendi kendime acaba kendimi bu kadar hafiflemiş hissetmem yakışık alır mı diye soruyordum. Katıla katıla ağlayamıyordum. Kendimi inanılmaz derecede özgür hissediyordum. Yukarı Bayan Clarney'e sonra da yere bakıyordum. Zira neredeyse gülecektim. Tekrar yukarıya bakıp ne korkunç dedim.